Ayrım 14.
Evlilik üstüne de yer yer şu yeni gariplikler. Birbirini sevenler bir sözleşmeyle değil, bir sevgiyle birleşmelidirler. Birleşme belgesi, mallarını kayıtsız şartsız ortaklaşa bir araya getirdiklerini saptar. Ancak ilk 7 yılda çocukları olmayan ve evlatlık da edinmeyen eşler kanun gereği ayrılmış sayılacaklardır. Kızlar yeni etme ve bakire oldukları sürece yanlarında ana babaları olmadan kalabalığa karışmayacaklardır. Yurttaşların uğraşları nelerdir? İnsan eli yalnız toprak ve silahlar için yaratılmıştır. Bütün öteki meslekler reddedilmiştir. Erdem üstüne kurulu, yaşlılar, savaşçılar ve çiftçilerden oluşan, doğmakta olan modern dünyanın gerçeklerini kabul etmek istemeyen bu toplum, Platon'un, Thomas More'un ya da Rousseau'nun ideal cumhuriyetlerinin solgun bir kopyasından başka bir şey değildir aslında. Peki, sen just bilincinde midir söylediklerinde ki bu gerçek dışılığın? Bir yerde bir notu var, şöyle diyor. Fransız halkına zorbalık ve adaletsizliğe karşı yumuşak, enerjik, duyarlı ve acımasız örfler vermenin olanaksızlığına inandığım gün kendimi hançerleyeceğim. Saint-Just'un sonu da bir muamma olarak kalmakta tarihçi için. Kişiliği çevresinde oluşan mitoza kuşkusuz bunun da alabildiğine katkısı oldu. 9 Termidor'da hiçbir hizipten değilim, bütün hiziplere karşı da savaşacağım diye başlayan söylevini hemen o anda keserler ve arkasını getiremez. Konvansiyondakilerin Robespierre'e karşı saldırıları önünde hiçbir telaş göstermez. Kaygısız ve duygusuz seyreder. Tutuklanmasına ise hiçbir direnişte bulunmaz. Termidor'u 10 Termidor'a bağlayan gece, konvansiyona baş kaldırmış Paris Komünü üyeleri kendisini kurtarmaya geldiklerinde, önce karşı çıkar bu davranışa. Belediye binasında tam bir güçsüzlük içinde olmuşa benzer. Evet, Fransa'nın sahibi, yeni Cromwell benim diye alay eder ama harekete geçmez. Sinirlerin aşınıp yok oluşu mudur bu? Yazgıya bir boyun eğiş midir? Kamu Selameti Komitesi'nde bir noktada kendisini de Robespierre'e zıt düşüren o bitmek bilmez rekabetler karşısında yorulup tükeniş midir yoksa? Bilmiyoruz. Saint-Just 28 Temmuz 1794'te giyotine çıktığında kendisiyle beraber götürecektir bu sırrı. Dilsiz, soğuk, hareketsiz. Ve gerçekten de 27 yaşındadır o gün. 6. Siyes. Çelişmelerle dolu Siyes'in yazgısı, 1789'un kişilikleri arasında en büyüklerden biri hiç kuşkusuz. Ama 10 yıl sonra tartışılır bir insan haline gelir. Uzun yaşamının 1748-1836 son yıllarında bir efsane olup çıkar. Öte yandan Fransa'dan çok yurdunun dışında hayranlık toplamış durumda. Taşra burjuvazisinden bir ailede doğdu Siyes. Babası posta müdürüydü. Ailenin bu en küçük çocuğu, belki de zayıf naifliği yüzünden hiçbir şeye yeteneği olmadığı için rahiplik mesleğine adadı kendini. Fréjus'daki ilk ve orta öğreniminden sonra din okullarında okur. 1772'de bitirir onları ve papaz olur. İlk görevi Tregeur Psikoposluk Meclisi'nde üyeliktir. 1775. Arkasından Chartres Psikopos naipliğine getirilir. 1787. Bütün bunlar olurken sık sık Paris'te görüyoruz onu. Orada kulüpleri, mason localarını ziyaret eder. Madame Condorget'in, Helvetun'un, Necker'in kapılarını açtıkları felsefe salonlarına gelip girer. Bu süre içinde siyasal ve sosyal kurumlar ve sorunlar üzerinde düşünür ve özellikle de kendi değerinin bilincine varır. Devrimin eşiğinde iki siyasal broşür yayınlamış durumdadır. Bunlardan biri Ayrıcalıklar Üstüne Denemeler'dir. 1788. 1789 Ocağı'nda ise Tiare Tat Nedir adlı eserini yayınlar. Yangın çıkarır kitap. Büyük bir yankı yapar. Öyle ki 2 ayda 30 bin nüsha satar. Sorduğu sorular vardır eserinde C.S. ve yanıtları da şöyledir. Nedir Tiare Tat? Her şey. Nedir şimdiye değin siyasal düzendeki yeri? Hiçbir şey. Ne olmak istiyor? Bir şey. C.S. kendisini rahip olarak içine alıp hapseden zümreler toplumunun çağ dışı kalıplarını kırarken, doğuştan ve özlemleri bakımından ait olduğu burjuva toplumunun programını sergiliyordu böylece. Ve pek parlak biçimde ulusal egemenliğin ilkesini koyuyordu ki, ona göre ulus, bireylerden oluşan bir bütün olduğu için bireylerin iradelerinin bir sonucuydu bu egemenlik. Kitap ün yapar, onunla beraber Sieyès'ti. Paris'te ruhbanın değil, Thiers'in temsilcisi olarak seçilen Sieyès, kafası yeni düşüncelerle dolu olarak Etat Generux'a gelip girer. Bu uzun burunlu, soluk benizli, dar omuzlu adamın dilinde bir Mirabu'nun hatiplik ateşi yoktur gerçi. Ama kendini dinletmesini bilir yine de. 10 Haziran 1789'da 3 zümrenin bir arada toplanmasını önerir ve Millet Meclisi deyimini kabul ettirir. 17 Haziran. Monnier'le beraber Jeu de Pomme andını kaleme alır. 20 Haziran. Ve 23 Haziran toplantısında kralın emirlerine boyun eğilmesine Mirabu ile karşı çıkar. Anayasa Komisyonu'na seçilir. Bir insan hakları bildirisi tasarısı kaleme alırsa da bir bölümüyle kabul edilir. Bıkıp usanmadan yığınla reform önerir. Vergilerin yeni bir dağılış biçimi, ulusal muhafızların kuruluşu, ülkenin illere bölünüşü, adliyenin yeniden örgütlenişi ile ilgili olanlar vardır aralarında. Jacobenler Kulübü'nün bir kurucusu olarak kilisenin mallarının millileştirilmesini destekler. Ancak feodal haklar ortadan kaldırılırken bir tazminat verilmesi için boşuna çırpınır ve şu ünlü sözü de o vesileyle söyler. Özgür olmak istiyorlar ama adil olmasını bilemiyorlar. Ruhbanın durumunun belirlenmesine istemeye istemeye oy verse de seçme hakkının belli bir vergi ödeme koşuluna bağlanmasını savunur. Amacı devrimi makul sınırları içinde tutmaktır. Jacobenlerden ayrılır. Daha ılımlı olan Foylanlara katılır. Temmuz 1791. Ancak sarayla ilişki kurma konusunda Mirabu'nun arkasından gitmeyi reddeder. Kralın Varenne kaçışı ortaya çıkınca ihtiyatlı olma gereğini duyar. Kralı kınar. Ancak Şam'da Mar'da cumhuriyetçilerin isteklerini yerinde bulmaz. Meşruti monarşi yanlısıdır hala. Ama 91 anayasasının fazla uzun ömürlü olmayacağını da fark eder. Kurucu meclis bölündüğünde Antöl'e çekilir. Hayli hayal kırıklığına karşın eski dostları ile ilişkisini sürdürür ve Girondenler arasında yeni dostlar edinir. Tuller'in düşüşünün arkasından konvansiyona seçilir. Mecliste merkezde yer alırsa da kralın hemen idamından yana oyunu kullanır. Öyle de olsa bu davranışı Montagnard'ların yakınlığını sağlamaz ona. Kendilerine bir anayasa tasarısı hazırlamaya başladığı Girondenlerce de pek hoş görülmemektedir. Bununla beraber Girondenlerin anayasası Brissotçuların saf dış edilmeleriyle bir yana atılır. Sieyès iki büyük partinin Montagnard'larla Girondenlerin kavgasına katılmaz. 1793 anayasasının hazırlanmasına da. Doğup gelişmesinde rol oynadığı devrim korkutmaktadır onu. Robespierre'in kendisinden tiksindiğini bilmektedir. Bir ad da takmıştır ona Robespierre. Devrimin köstebeği. Ve bu tür insanların ne denli tehlikeli olduğunu da haykırmıştır. Gerçekten bütün terör dönemi boyunca köstebek yuvasına girip saklanır. ve bir gün o sıralarda ne yaptığı kendisine sorulduğunda şu yanıtı verecektir: yaşadım. 9 termidordan sonra köstebek yeniden çıkar ortaya. Halk ayaklanmalarından kaygıya düşüp karışıklık çıkaranlara karşı ciddi önlemlere gidilmesini önerir. En çok ilgilendiği sorun ise geleceğin anayasasıdır. Anayasa yapma delisidir. Hep depreşir bu hastalığı. Bir komisyon kurulur ve eski kurucu meclis üyesi de oraya çağrılır. Kahin 3 ayaklı taburesinin üstüne çıkıp geleceği söyleyecek midir? Düşüncesinin izlenmeyeceğini fark edip uzak durur. Kabul edilen tasarı üzerinde ne düşündüğü sorulduğunda horlayıcı bir gülümseyişle reddedecektir. Dinlemeyeceksiniz ki. Bununla beraber yeni kamu selameti komitesine katılmayı kabul eder ve dış ilişkilerle uğraşmayı üstlenir. Doğal sınırlar ilkesini önerir. Almanya haritasının yeniden gözden geçirilmesini düşünür ve Hollanda'ya barışı kabul ettirmek için Tutarlehaye gider. Siyes oradan döndüğünde konvansiyon yerini direktuara bırakmanın hazırlığı içindedir. 500'ler meclisine üye seçilmiştir. Direktörler heyetine de atanmıştır. Ne var ki reddeder bunu. Kuşkusuz yeni rejimin sağlamlığına inanmamaktadır. Soranlara yanıtı şudur: devrimden beri bütün partilerle çatışma halindeki bir adamın herkesin güvenini toplayabileceğini düşünmek olanaksız benim için. Bu görünüşteki alçak gönüllülüğe karşın Siyes kendini beğenmişliği ve horlayıcı tavrını sürdürür. Nedir istediği bilinmez. Herhalde sağ tutmamaktadır. Çünkü Fructidor darbesini yerinde bulmuştur. 500'ler meclisinin başkanı olur. Enstitü üyeliğine çağrılır. Öyle de olsa etkisinin azaldığını duymanın acısı içindedir. Ne var ki adı yeniden duyulur herkesçe. Bir saldırıya uğramıştır. Saldırgan bir kaçık rahiptir ve atalarının dininin öcünü almak istediğini söyler. Saldırıyı hafifçe yaralanarak atlatan Siyes, halk arasında ününün yeniden arttığını görür. Buna bakıp hükümet kendisini rahatsız edici bir kişi olarak gördüğünden bir resmi görevle Berlin'e yollar. Mayıs 1798. Siyes bir yıl sonra oradan döner. Çünkü anarşi sürmektedir Paris'te. Eski Montagnard'lar yeniden hareketlenmekte ve ılımlılar ise işlere bir düzen getirecek yetenekli bir filozof aranışı içindedirler orada. Hazret bir süre önce temizliğe uğramış direktuvara girmeyi kabul eder. Siyes, Baran'ın hasmı olarak rejimi değiştirmenin saati geldiğini hisseder. Ne var ki bir kılıcın desteği gerekmektedir kendisine. Önce General Joubert'e çevirir gözlerini. O Novi'de öldürülünce Moro, sonra da Mısır'dan dönmüş olan Bonaparte üzerinde durmaya başlar. Memlukları alt etmiş genç komutan yaltaklanma sanatını da iyi bilmektedir. Siye dönüp şöyle der: hükümetimiz yok çünkü anayasamız yok. Bize bir anayasa vermek gayri dehanıza kalmıştır. Bizim papaz eskisi ağzı kulaklarına varmış bir halde 18 Brumer komplosu içine gelip girer ve tertibin başarıya ulaşmasından sonra da geçici konsül unvanını alır. Ve kolları sıvayıp Anton Boulay de la Meurthe ile bir anayasa tasarısı kaleme alır. Alır ama uygulanma olanağı yoktur metnin. Bonaparte kahkahalarla güler bu şaheser karşısında. Ve acele davranıp yürütme iktidarını sınırlandırmak için öngörülmüş hükümleri kendi yararına değiştirir. Bir ay sonra da Siye konsüllükten alınıp yerine Cambaker atanır. 8. yılın otoriter anayasası Fransızlara sunulan biçimiyle açıktır ki Siyen'in hoşuna gitmez pek. Öyle de olsa aldatıldığını itiraf etmeyi de reddeder. Avutmak için kendisini senatoya başkan olarak atarlar. Bunun yanı sıra armağan olarak da 200 bin dönümlük bir malikaneyi kabul eder. Buna bakıp herkes şimdi elleri bağlandı der. Fransa'nın yeni sahibi bir süre göz altında tutar kendisini. Ne var ki hiç de gereği yoktur bu önlemin. Xie, imparatorluğun kurulması oylandığında dudağını kımıldatıp bir küçük hayır demek cesaretini bile göstermez. Yaşamı gitgide daha sınırları içine çekilir. 1809'da imparatorluk kontu olarak atanır. Kont Xie'dir artık. Ve hiçbir şey söyleyecek durumda değildir. Aslında siyasetteki rolü sona ermiştir. 100 gün boyunca ayan listesi üzerinde adı görünse de Waterloo'dan sonra ikinci restorasyon kurulduğunda kralın idamına oy verdi diye sürgünü boylar. Brüksel'de 15 yıl yaşayacaktır. 1830 Temmuz devrimi Paris'e dönmesine izin verir ve orada genel bir kayıtsızlık içinde 6 yıl sonra ölür. Ölümünden önce düpedüz bunamıştı. Öyle de olsa son sözlerinden biri insanı şaşırtacak kadar anlamlıdır. Gerçekten bir gün şöyle der hizmetçisine: "Evladım, Monsieur Robespierre gelirse evde olmadığımı söyle." Robespierre'in eyyamcı takımının arasına saldığı korkunun derecesine bakın siz. 7. Jacques Roux. Nasıl anlatmalı öfkelilerin bu ünlü sözcüsünü? Jacques Roux, 1752'de Pranzac, Şırant'ta bir küçük burjuva ailede doğdu. Eskiden subayken, sonra yargıç yardımcısı olan babası, onu 15 yaşındayken Lazare tarikatından olanların yönettiği Angoulême Papaz Okulu'na verdi. 1779'da rahip olmadan önce aynı okulda 1772 yılından başlayarak fizik ve felsefe dersleri vermeye başladı. 1780'de Angoulême'den ayrılıp çeşitli yerlerde papazlık etti. Devrimin eşiğinde safını seçmişe benzer Jacques Roux. 1789'da Bastille zapt edildiğinde yiğit Parislilerin zaferi konulu coşkuyla dolu bir vaaz verir. En kahredici despotluğun sona erişini selamlayıp yurttaşlık görevini yerine getirir böylece. Onunla da kalmaz. Büyük korku sırasında feodal borçlarını ödemeyi reddedip baş kaldıran köylülerin yanında yer alır ve kilisenin mallarına el konulmasını destekler. Böylesi ayaklanmalara katıldığı suçlamasıyla işinden atılır. O da Paris'e gelmeyi daha ihtiyatlı bir davranış olarak görüp oraya gelir. 1789 Kasım'ından başlayarak Paris'te izine rastlıyoruz. Jacques Roux, Kordölyeler Kulübü'ne üye olur. Orada küçük Mara diye de at takarlar kendisine. 16 Ocak 1791'de ruhbanın yeni düzenine uyacağı hakkında ant içer. Saint-Nicolas de Cham Kilisesi'nde papaz yardımcısı olunca 1791 Nisan'ı ile beraber o kilisenin bulunduğu Gravelly semtinde oturmaya başlar. Semt, yoksul halkın yoğun olduğu bir yerdir. Paris'in başka kiliselerinde de vaaz verse asıl militanlığın merkezi bu Gravelier olacaktır. 1792'nin başlarında bir yarı gizlilik içinde yaşayan Mara, Jacques Roux ile tanışmak ister ve ona Jacobenlerle Kordölyelerin çevresinde gerçekleştirilmek üzere bir görev verir. Amacı da çıkaracağı Yurttaş Okulu adlı gazetesinin yayımı ve dağılımı için onların desteğini sağlamaktır. Yalnız Kordölyeler bu amaçla dört üyeli bir kurul oluştururlar ve aralarından Jacques Roux da Mara'yı bir süre evinde saklar. Aynı yılın Mayıs sonlarındadır ki Jacques Roux'un adı belli bir yaygınlık kazanır. Buna yol açan da başkentin çeşitli kiliselerinde verdiği bir vaazdır ve konusu da Fransa'yı ve özgürlüğü kurtarmanın araçları üstüne denemelerdir. Bu vaazda terörcü ilkeler daha şimdiden açık ve seçik gösterir kendisini. Çünkü yurt düşmanlarına ve pek ılımlı diye bellediği görevlilere karşı köktenci önlemlerin yanı sıra Jacques Roux yiyecek maddelerini istifleyenlere ve spekülatörlere karşı ölüm cezası isterken zorunlu yiyecek maddelerinin yurt dışına ticaretinin yasaklanmasını ve halk mağazalarında satılmasını öne sürer. Parisli öfkelerin gelecekteki öncüsüdür o andan başlayarak. Yanında Wald vardır. Leclerc ve başkaları vardır. Ancak sözüne kulak verenler gitgide artsa da seçimlerde umduğu başarıyı elde etmesine yetmez bu. Gravelier semti başkasını seçer yerine. Konvansiyona katılamamıştır ve komünün genel kuruluna Gravelier temsilcisi olarak girebilmek için de 29 Aralık 1792 tarihini bekleyecektir. Bir yeri gelip tutmuş insanlara karşı sürekli hınç ve güvensizlik duymasının kaynağında bu var belki de. Son Louis'nin yargılanması, borsa oyuncularının, istifçilerin ve hainlerin izlenmesi üstüne denemelerinde açıkça görülür bu öfke ve güvensizlik. Söz konusu vaazda, kralla kraliçeyi ve sarayla ilişkisi olmuş herkesi işkenceye tabi tutmaları için milletvekillerini sıkıştırır ve söz arasında şunları da söyler. Ilımlılık halkın davasını kaybetmeye götürür. Ve meclis zorbalığı kralların asası kadar tehlikelidir. Birkaç hafta sonra 16. Louis'nin idamında bulunmak üzere komünün seçtiği iki gözlemciden biri de odur. O tarihlerden başlayarak kavgası hemen hemen yalnız yiyecek maddeleri sorunu üzerine gelip yoğunlaşır ve bunu da sosyal düzenden ayırmaz. Tahıla bir tavan fiyat konması için Paris seksiyonlarının 12 Şubat 1793'te konvansiyona sundukları dilekçede Jacques Roux'un damgası açıktır. Öyle de olsa 25 Şubat'ta dükkanların yağma edilmesi olayında rolü fazla abartılmıştır. Olayı arkadan yerinde bulduğunu açıklamış ve bakkallar nice zamandır fazladan ödettiklerini şimdi halka geri vermekten başka bir şey yapmış değiller demiş de olsa gerçek bu. Düşmanları kabalığını yüzüne vurup dursalar da komün hazırlanmakta olan başkaldırının örgütlenmesi için 31 Mayıs'ta 3 kişi arasında onu da görevlendirir ve 12 Haziran'da da komünün ilanları adlı gazete için onu başyazar seçer. Ne var ki Jacques Roux'a göre Girondinlerin düşüşü emekçi ve topluma yararlı sınıfın yazgısını düzeltmek için yetmez. Buradan kalkarak 20 Haziran ve onu izleyen günlerde Kordölyeler Kulübü'nde hemen bütünüyle oylanmış anayasaya, borsa oyuncuları ile murabahacılara karşı ölüm cezası biçen bir madde konulmasını önerir. Herbert'in de yerinde bulduğu bu önerinin üstünde komün pek durmaz sonraları. Öyle olduğu için de 25 Haziran 1793'te konvansiyon kürsüsünden çeşitli seksiyonlarla Kordölyeler Kulübü adına ünlü Öfkeliler Bildirisini okur.